Ayrım 27.
Hadi oğlum diye ata bir komut daha veriyorum. Arabayı benim kullandığımdan, dizginlerin benim elimde olduğundan hiçbir kuşkuları kalmasın. Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. İlk sınav gününden de daha mutlu bir gün. Zaten onu da anneannem berbat etmişti. Tifoya yakalandığım ikinci sınav günümdense kat kat güzel bir gün. Artık çocuklar bana çipil gözlü falan gibi isimler takamayacaklar ve nitekim ertesi gün okulda bu yaşımda nasıl böyle müthiş bir iş bulabildiğimi soruyorlar. Kaç para alıyorsun? Bu iş artık senin mesleğin mi oldu? Bize de böyle bir iş bulsana Frankie. Seni tavsiye edersen olur. Öte yandan 13'üne basmış daha büyük çocuklar yolumu kesip bu işi onlara devretmemi istiyorlar. Sen çelimsizin tekisin. Bu bize göre bir iş. Ne derlerse desinler. Bu işi Mr. Hannon bana verdi ve çok güçlü olduğumu söylüyor. Bazen bacaklarının ağrısına dayanamıyor ve Mrs. Hannon çok üzülüyor. İş dönüşü bana bir çay veriyor ve Mr. Hannon pantolonunu sıyırıp bandajlarını açıyor. Yaraları kızarmış ve bandajlara rağmen kömür tozu olmuş. Mrs. Hannon sabunlu sularla kocasının bacaklarını yıkıyor ve sarı bir merhem sürüp bacaklarını yükseğe kaldırarak onu köşesine oturtuyor. Mr. Hannon bütün geceyi orada gazetesini ya da kitabını okuyarak geçiriyor. Artık bacakları o kadar kötü ki sabahları bir saat erken kalkıp bacakları açılsın diye evin içinde tur atıyor ve Mrs. Hannon yeni bandajlarını sarıyor. Bir cumartesi sabahı Mrs. Hannon daha gün ağarmadan bizim kapıya geliyor ve komşudan el arabasını ödünç almamı istiyor. Mr. Hannon asla o çuvalları taşıyamaz diyor. Belki de Frank sen el arabasıyla çuvalları evlere taşırsın. Ama seni bisikletiyle götüremeyecek. El arabasını alıp Dark Road'la onunla buluşur musun? Komşular Mr. Hannon için çok üzülüyorlar ve onun için yapmayacakları şey yok. Dark Road'a ondan önce varıyorum ve bisikletiyle ağır ağır bana doğru yaklaşırken onu izliyorum. Bacakları sanki kazık kesilmiş, bisikletten zar zor iniyor. Aslansın Frankie diyor bana. Atı hazırlamamı bekliyor. Arabayı yola çıkarmama yardım ediyor. Artık at arabasını sonsuza kadar kullanabilirim ve bir daha eve bile dönmem. Mr. Hannon çuvalları el arabasına nasıl yükleyeceğimi gösteriyor. Sonra evlere doğru el arabasını itmek kolay. Bana çuvalları taşımanın metotlarını öğretiyor. Belimi ve kollarımı zorlamadan çuvalları çekip kaldırmayı gösteriyor. Ve öğlene kadar 16 çuvalı yerlerine teslim ediyoruz. Okuldaki çocukların beni o gün görmelerini çok isterdim. Arabayı kullanışımı, çuvalları taşıyışımı. Mr. Hannon bacaklarını uzatmış dinlenirken her işi nasıl hallettiğimi. El arabasını Southspur'un önüne çekip Mr. Hannon ve Pa eniştemle Bill Gavin'i aramıza alıp ben limonatamı onlar biralarını içerken beni görmeliydiler. Hele Mr. Hannon'ın bana bıraktığı bahşişleri bitseler. Gündeliğimin üstüne 4 şilinde bahşişle tam 5 şilin. Eve döndüğümde annem ocağın karşısında oturuyor. Parayı ona uzatıyorum. Bana hayretle bakıyor ve ağlamaya başlıyor. Ama paranın onu mutlu etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şu gözlerinin haline bak diyor. Aynaya git de kendini de gör. Suratım kapkara, gözlerim ise her zamankinden daha korkunç. Gözümün akı görünmüyor. Göz kapaklarımla birlikte kıpkırmızı olmuş. Göz pınarlarımdan sarı bir sıvı akıyor. Eğer yanağımda kurursa bir kabuk oluşturacak kadar yoğun ve yapışkan bir sıvı. Tamam artık diyor annem. Mr. Hannon'la çalışmak yok. Mr. Hannon'un bana ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bacakları tutmuyor. Bu sabah bütün işleri ben yaptım. Arabayı ben kullandım. Çuvalları el arabasıyla evlere ben taşıdım ve barda limonatamı içip konuşmaları dinledim. Annem Mr. Hannon için çok üzüldüğünü ama bizim de kendi sorunlarımız olduğunu söylüyor. Yarın öbür gün Limerick sokaklarında bastonla yürüyen kör bir çocuk istemiyorum. Tifodan az daha ölüyordun. Şimdi bir de kör mü olacaksın? Ben de ağlamaya başlıyorum. Evin erkeği olarak babamın asla göndermediği parayı benim kazanma şansım da böylece yok oluyor. Ayrıca Mr. Hannon için ağlıyorum. O ne yapacak? Pazartesi sabahı ona kim yardım edecek? Atı için ağlıyorum. Mr. Hannon'ın ona gösterdiği sevgiyi o at bir daha kimde bulacak? Onun hali ne olacak? Yemeğini, suyunu ve elmasını kim verecek? Annem ağlama diyor. Gözlerin daha beter olacak. Dur bakalım. Bu meseleyi daha sonra konuşuruz. Kalkıp gözlerimi yıkıyor, pansuman yapıyor ve 6 peni vererek Meliç ile Boris Karloff'un filmine gidip birer de şekerleme yiyebileceğimizi söylüyor. Gözlerimden akan sapsarı yapışkan sıvıdan filmi izleyemiyorum. Meliç bana olup bitenleri anlatıyor. Etraftan susun diye bize kızıyorlar. Boris Karloff'un konuşmalarını kimse kaçırmak istemiyor. Meliç'e dönüp kör kardeşime filmi anlatıyorum diye cevap veriyor. Seyirciler Frank Gugin'e bizi şikayet ediyorlar. O da bir daha konuşacak olursanız ikiniz de sinemadan atarım diyor. Ben de tek gözümü iyice kısıp sıvıyı akıtıyorum ve bir an için görüntü netleşiyor. Sonra diğer gözümü kısıyorum ve böylece filmi izlemeye çalışıyorum ama görüntüler hep sarı. Pazartesi sabahı Mrs. Hannon yine kapıya geliyor ve acaba Frank gidip bugün Mr. Hannon işe gelemeyeceğini haber verebilir mi diyor. Doktora gideceğiz ama yarın mutlaka işe döner ve bugünkü çuvalları da yarın teslim eder. Mrs. Hannon benden artık Frank diye söz ediyorum. Yüzlerce kilo kömür çuvala taşıyan birini artık Frank diyecek değil ya. Görevli adam hıh diyor. Mr. Hannon'a fazla anlayış gösterdik. Senin adın ne bakayım? McCord. Mr. Hannon'a doktordan bir kağıt getirmesini söyle, anlaşıldı mı? Evet efendim. Doktor Mr. Hannon'ın hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa bu kangreye çevirir ve ben hiçbir sorumluluk kabul etmem. Ambulans gelip Mr. Hannon'ı hastaneye götürüyor ve büyük işimle ilgili hayallerim de böylece son buluyor. Artık ben de herkes gibi bir insan olacağım. Kömür tozu yok, atlı araba yok ve anneme para getirmek yok. Ertesi gün Brady annesinin beni çağırdığını söylüyor. Annesi Mrs. Hannon bana çay ikram ediyor. Otur Frank diyor. Mutfaktaki sandalyelerden birine oturuyorum. Hayır hayır. Mr. Hannon koltuğuna otur. Biliyor musun kocam kaç yaşında? Epeyce yaşlı olmalı. 35 filan. Mrs. Hannon gülümsüyor. Çok güzel dişleri var. Tam 49 yaşında Frank diyor. O yaşta bir insanın bacakları bu hale gelir mi hiç? Gelmez Mrs. Hannon. Seninle çalışmaktan çok hoşlanıyordu biliyor musun? Bilmiyorum Mrs. Hannon. Aa evet. Bizim iki kızımız var. Brady'yi tanıyorsun. Catelyn de Dublin'de hemşirelik yapıyor. Ama hiç oğlumuz olmadı Frank. O seni oğlu gibi seviyordu. Gözlerim doluyor ama Mrs. Hannon'ın ağladığımı görmesini istemiyorum. Aslında neden ağladığımı da bilmiyorum. Son zamanlarda her şeye böyle ağlar oldum nedense. İşim için mi üzülüyorum yoksa Mr. Hannon için mi? Ama galiba Mrs. Hannon'ın yumuşacık tatlı bir sesle konuşması beni duygulandırdı. O da kocası için duygulanıyor çünkü. Evet, oğlu gibi. Ben de onun bu duyguyu tadabilmesine sevindim. Artık çalışamayacak biliyor musun Frank? Artık evde oturacak. Eğer iyileşip yeniden çalışabilecek duruma gelirse belki bekçilik yapar. Oysa çuval filan taşımadan hafif bir iş yapabilir belki. Benim de artık bir işim olmayacak Mrs. Hannon. Senin zaten işin var Frank, okulun var. O bir iş değil ki. Biliyor musun Mr. Hannon senin kömür depolarında çalışmana üzülüyordu. Annen de öyle. Hem gözlerin içinde endişe ediyoruz. Ben de seni bu işe bulaştırdığım için üzülüyordum. Annen senin gözlerinle Mr. Hannon'ın bacakları arasında kaldı. Zavallı kadıncağız. Hastaneye gidip Mr. Hannon'ı görebilir miyim? Belki seni hastaneye almazlar ama eve dönünce onu görmeye gelirsin. Evde çok canı sıkılacak eminim. Camdan bakınıp kitap okumaktan başka bir şey yapamaz artık. Annem ağlama deyip duruyor. Ama sonunda neyse diyor. Tuzlu tuzlu belki gözlerine iyi gelir. 12. Babamdan bir mektup geliyor. Noel öncesi 2 günlüğüne bizi ziyaret edeceğini yazmış. Artık her şey değişecek diyor. Ben bambaşka bir insan oldum. Çocuklar, umarım annenizi üzmüyorsunuzdur. Hepimize bir şeyler getireceğini de eklemiş. Annem onu karşılamaya giderken beni de yanına alıyor. Tren istasyonu her dakika gelen ve giden yolcular ve onları geçirenlerle dolup taşıyor. Vagonlardan sarkanlar, ağlayanlar, gülenler ve trenin düdük sesiyle ardından dumanlar arasında uzaklaşıp gidişi. Dublin'e, oradan da daha uzaklara. Ama annemle gece yarısı buz gibi bir havada istasyona geldiğimizde her taraf bomboş ve sessiz. Şapkasından orada görevli olduğu anlaşılan bir adam yanımıza yaklaşıp içeride sıcakta beklememiz için bizi çağırıyor. Annem teşekkür ediyor ve adam bizi dimdik merdivenlerden bir kuleye çıkartırken gülerek of pof diye zorlanıyor. Dünyayı tepeden izliyoruz. Kule karanlık ama görevli önündeki düğmelere bastıkça yeşil, kırmızı ve sarı ışıklar yanıp sönüyor. Ben de akşam yemeği için bir şeyler atıştırıyordum diyor. Buyurun. Annem yok diyor. Teşekkürler. Karım sanki bir hafta burada kalacakmışım gibi yemek koyuyor. Hepsini bitirmeme imkan yok. Gerçi şu merdivenleri inip çıkmak ve ışıkları kontrol etmek kolay iş değil. Adam bir termostan bardağa kola koyup bana uzatıyor. Anneme de bir yarım sandviç veriyor. Olmaz. Eğer yiyemeyecekseniz eve geri götürürsünüz. Çocuklarınız yer. İki oğlum da askerde bayan. İngiliz ordusunda. Kraliçe için savaşıyorlar. Biri Afrika'da, öbürü de Burma ya da öyle berbat bir yerde. Bağışlayın. İngiltere'nin elinden özgürlüğümüzü zor aldık. Sonra da gidip İngiltere için savaşıyoruz. Hadi alın şu sandviçi. Adamın önündeki göstergede ışıklar yanıp sönüyor. Ah, sizin tren geliyor diyor. Teşekkürler bayım, mutlu Noeller. Size de mutlu Noeller. Delikanlı, merdivenleri inerken annene yardım et. Tren istasyona giriyor ve içinden çıkan birkaç kişi doğru çıkış kapısına yöneliyor. Süt kasaları indiriliyor ve bir adamla iki çocuk gazetelerle dergileri taşıyorlar. Babam görünürde yok. Annem uyuyup kaldı mı acaba diyor ama evde kendi yatağında bile uyumayan bir adam trende hiç uyur mu? Yoksa treni mi kaçırdı? Gemi seferinde bir gecikme olduysa treni kaçırmıştır. Bu mevsimde İrlanda'nın denizine hiç güven olmaz. Anne, onun geleceği falan yok. Bizi çoktan unuttu. İngiltere'de içip duruyor. Baban hakkında böyle konuşma bakayım. Ses çıkarmıyorum ama kuledeki adam gibi bir babam olmasını isterdim diye düşünüyorum. Kola ve sandviç veren bir babam. Ertesi gün babam evin kapısında beliriyor. Ön üst dişleri yok. Sol gözünün altı da morarmış. Deniz berbattı diyor. Güvertede bir eğildim takma dişlerim düştü. Annem ya da sarhoşken dövüştün diyor. Oh hayır Angela, hayır. Michael, hani bize bir şeyler getirecektin diye soruyor. Babam valizinden bir çikolata kutusu çıkarıyor ve anneme uzatıyor. Annem kutunun kapağını açıp yarısı boş kutuyu bize gösteriyor. Sonra kapağını kapatıp kutuyu ocağın üstüne koyuyor. Yarın Noel yemeğinden sonra çikolatanızı yersiniz diyerek babama para getirdin mi diye soruyor. İşler kötü gidiyor. Bana bak, sen birine dalga mı geçiyorsun? Ortalıkta bir savaş var ve İngiltere'de işten bol bir şey yok. Yine parayı içkiye yatırdın değil mi? Yine parayı içkiye yatırdın baba. Yine parayı içkiye yatırdın baba. Yine parayı içkiye yatırdım baba. Üç kardeş öyle bir bağırışıyoruz ki Alfie korkup ağlamaya başlıyor. Babam, saygılı olun bakayım çocuklar diyerek kızıyor ve kasketini alıp kapıyı vurarak çıkıyor. Gece işkili olarak eve geliyor ama sessiz sedasız annemin odasında yeri kıvrılıp uyuyor. Noel gecesi St. Vincent de Paul'den aldığımız fişle bir kuzu başı, lahana, taze patates yiyoruz ve Noel şerefine elma suyu içiyoruz. Babam aç değilim diyor. Annemden bir sigara istiyor. Hadi yemeğinizi yiyin diyor. Bugün Noel. Az sonra tekrar aç olmadığını söylüyor ama kimse istemezse kuzunun gözlerini yiyebileceğini ekliyor. En çok vitamin gözlerinde diyor ve hepimiz öğürtü sesleri çıkarıyoruz. Babam çayıyla kuzunun gözlerini mideye indirip Woodwind sigarasını bitiriyor. Sonra üst kata çıkıp valizini alıyor. Annem nereye gidiyorsun diye soruyor. Londra'ya. Noel gecesi mi? Yolculuk için en ideal zaman. Yollarda bir sürü araba olur ve Dublin'e kadar bir araba bulurum. Kutsal ailenin zor günleri adına sevap işlemek isteyen çok insan var. Gemiye nasıl bineceksin peki? Gelirken bindiğim gibi kimse görmeden. Hepimizi alnımızdan öpüyor ve uslu çocuklar olun, annenizin sözünü dinleyin ve dualarınızı ihmal etmeyin diye tembih ediyor. Anneme dönüp mektup yazarım diyor. Evet, her zaman yazdığın gibi. Babam elinde valiziyle annemin karşısında dikiliyor ve annem yerinden kalkıp çikolata kutusunu alıyor. Herkese birer tane dağıtıyor, bir tane de kendi ağzına atıyor ve hemen çıkarıyor. Çikolata çok sert, takma dişleriyle çiğneyemiyor. Benimki daha yumuşak, onu anneme verip sert olanı alabileceğimi söylüyorum. Sert çikolatayı yemek daha uzun sürer. Ağzımda eriyene kadar bol bol tadını çıkarıyorum. ve benim çikolatamdan bir de fındık çıkıyor. Michael'la Melici neden hep Frank'e böyle şeyler çıkıyor diye huysuzlanıyorlar. Annem, ne demek hep Frank'e çıkıyor? İlk kez evimize bir kutu çikolata girdi diyor. Melici, okulda kekin içinden üzüm çıkmıştı ve onu Paddy'ye vermişti diyor. Fındığı da bize verebilir. Hayır, bu gece Noel ve fındık abinizin gözlerine iyi gelir. Michael, gözleri iyileşecek mi yani diye soruyor. Evet. Biri mi yoksa ikisi de mi? İkisi de herhalde. Melici, eğer bana da bir fındık çıksaydı iki gözünü de iyileştirsin diye ona verirdim diyor. Annem, biliyorum diyor. Babam çikolatalarımızı yerken bizi bir süre izliyor ve kapının kilidini kaldırıp çıkıyor. Annem Brady'ye havalar berbat diyor. Geceleri daha da berbat oluyor. Bu yağmur hiç durmayacak mı? Bu kötü günleri annem yatakta geçiriyor. Ateşi Melici ya da ben yakıyoruz. Annem yattığı yerde Alfie'yi ekmek kırıntıları ile ve bardağının dibinde kalan çayla doyuruyor. İrlanda'ya inip mutfaktaki musluktan akan buz gibi suyla elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ve sandalyenin üstünde duran ıslak gömleği kurulanmaya çalışıyoruz. Annem bizi karşısına dizip suratımızda ve boynumuzda kir izleri kalmış mı diye yattığı yerden kontrol ediyor. Eğer kalmışsa tekrar aşağı iniyor, buz gibi suyla yıkanıp hiçbir zaman kurumayan gömleğe kurulanıyoruz. Bazen pantolonlarımız yırtılıyor ve annem yataktan kalkıp bulduğu bir paçavrayla yama yapıyor. 13 ya da 14 yaşına kadar kısa pantolon giyiyoruz ve dize kadar uzun çoraplarımızda her zaman delikler var. Annem çoraplarımızı örmek için yün bulamazsa, çoraplarımız genellikle siyah olduğundan tam yırtık yeri isabet eden topuklarımızı siyah ayakkabı boyasıyla boyuyoruz. Yırtık çorapla insanın terin görünerek yollarda yürümesi çok utanç verici bir şey. Tabii aynı çorapları giymekten delikler giderek büyüyor ve o zaman da çorabımızı burnundan aşağı çekerek parmaklarımızın altını sıkıştırıyoruz. Böylece delik ayakkabının içinde kalıyor. Yağmurlu havalarda çoraplarımız sırılsıklam oluyor ve ateşin karşısına asıyoruz. Eğer sabaha kadar çoraplar kurursa kazık gibi oluyor ve bu sefer de giymeye korkuyoruz. Çünkü çoraplar gerildikçe iyice yırtılıverecek. Ayakkabılara gelince delikleri karton parçalarıyla kapatıyoruz. Bu konuda Melici ile karton kavgası ediyoruz. Michael henüz 6 yaşında ve öncelik benim ama annem yattığı yerden kardeşine iyi davran diye bağırıverince susuyoruz. Onun ayakkabısını da tamir et. Yataktan kalkmayayım. Çok fena yaparım. Bu arada Michael'ın böyle kavga etme şansı yok. Ne oyunlarımıza katılabiliyor ne de kavgalarımıza. Bize göre yaşı çok küçük. Alfie'ye göre ise çok büyük. Sabah giyinme faslının gerisi kolay. Gece yattığım gömleği okula giyiyorum. Okul gömleğimle gece yatağa yatıyorum. Duvarlara tırmanırken, futbol oynarken, bahçelerden meyve çalarken hep aynı gömlek üstümde. Pazar sabahları kiliseye de aynı gömlekle gidiyorum ve insanlar burunlarını kıvırarak yanımdan uzaklaşıyorlar. Annem St. Vincent de Paul Derneği'nden yeni bir gömlek için bir fiş koparabilirse eskiler havlu olarak kullanılıyor veya annem yama yaparken bir ucunu yırtıyor. Bazen de eski gömleklerin boyunu kesip Alfie'ye giydiriyor. Son olarak bu gömlekler yağmur girmesin diye kapının altına sıkıştırmak için kullanılıyor. Okula gidip gelirken Hristiyan kolejlerine ya da Cizvit okullarına giden zengin çocuklarla karşılaşmamak için ara yolları ve arka sokakları kullanıyoruz. Hristiyan kolejine gidenler tevüt ceketler, sıcacık yün kazaklar, kravat ve pırıl pırıl botlar giyiyorlar. Onlar yarın öbür gün devlet işlerinde, dünyayı yöneten mevkilerde yerlerini alacak. Cizvit okullarına gidenler lacivert ceket ve okulun özel armalı koşkollarıyla hemen diğerlerinden ayırt ediliyorlar. Onlar da üniversite okuyup aile şirketlerini devralacak ve yine dünyayı yönetecek kişiler olacaklar. Bizler de onların getir götür işlerini yapacak olan sınıfız. Ya da İngiltere'ye gidip inşaatlarda filan çalışacağız. Kız kardeşlerimiz ya da karılarımız da eğer İngiltere'ye kapağı atamazlarsa onların çocuklarına bakacak ya da evlerini temizleyecekler. Bunun bilincindeyiz. Eğer yollarda zengin çocuklarıyla karşılaşırsak ve bize laf atacak olurlarsa hemen kavgaya girişmek zorunda kalıyoruz ve burnu kanayıp üstü başı yırtılan biz oluyoruz. Okuldaki öğretmenlerimiz bu kavgalarımıza hiç tahammül edemiyorlar çünkü çoğunun çocukları bu zengin okullarında okuyor. Sizden daha üstün bir sınıftaki insanlara kafa tutmaya hakkınız yok diye bizi azarlıyorlar. Okul dönüşü evde kiminle karşılaşacağınız hiç belli olmaz. Çoğu kez annemi ocağın karşısında yabancı biriyle otururken buluyoruz. Bu yabancılar annemin sokakta karşılaşıp eve getirdiği insanlar. Çoğu kez de bir kadınla çocuğu oluyor. Annemden para istiyorlar. O da parası olmadığı için onları eve getirip çay ve ekmek veriyor. Hava kötüyse onları evde yatırıyor ama bu insanlara verdiği her lokma ekmek bizim yemeğimizden eksiliyor. Eğer şikayet edecek olursak annem bizden daha beter durumda insanlar var diyor. Michael da sokakta bulduğu kedi köpekleri eve getiriyor. Bir bakıyorsunuz yatakta bir köpekle yatıyor. Yaralı belirli, kulağı ya da kuyruğu kopmuş köpekler. Bir keresinde kör bir av köpeğini çocukların elinden zor kurtarıp eve getirmiş. Michael çocuklarla dövüşüp koca köpeği taşımış ve anneme benim yemeğimi ona verirsin demiş. Ne yemeği? Evde bir lokma ekmeğimiz var ne ala. Michael iyi işte diyor benim ekmeğimi ona ver. Annem bu köpek derhal bu evden gidecek deyince Michael bütün gece ağlıyor ve sabah kalktığında köpeği koynunda ölü bulunca büsbütün ağlamaya başlıyor. O gün okula gitmeyeceğini söylüyor. Köpeği gömecek. Bizim de yardım etmemizi ve dua okumamızı istiyor. Meliçi köpeklere dua edilmez diyor. Katolik miydi bakalım? Elbette Katolikti. Michael öyle bir ağlıyor ve tutturuyor ki annem o gün okula gitmememize izin veriyor. O kadar seviniyoruz ki Michael'a seve seve yardım edip köpeğe dua bile okuyoruz. Ama okula gitmediğimiz bir koskoca günü köpeğin mezarı başında geçirecek değiliz. Michael eve bazen büyük insanlar da getiriyor ve yaşına rağmen ateşi yakıp onlara çay yapıyor. Annem eve gelip de hiç tanımadığı adamların kendi bardağından çay içerek ateşin karşısında yayılmış oturmalarına dayanamıyor. Annem Brady'ye Michael'ın bu huyundan yakınıyor. Evi olmadık adamlar getiriyor. Hepsi de kafadan kontak. Eğer evde onlara yedirecek ekmek bulamazsa utanmadan gidip komşuların kapısını çalıp ekmek dileniyor. Sonunda Michael'a bu eve bir daha kimseye getirmeyeceksin diyor. Bir tanesinden bitlendik zaten. Bitler farelerden de beter. Saçlarımızın içinde, omuzlarımızda, kulaklarımızda geziniyorlar. Gömleklerimizin yakalarındaki çukurlara yerleşip oturuyorlar. Elbiselerimizin dikiş yerlerini ip gibi sıralanıyorlar. Battaniye olarak kullandığımız paltoların içine kadar her yeri sarıyorlar. Alfie'nin her tarafını didik didik arıyoruz. Zavallı o daha bir bebek ve bitlerle savaşamıyor. Bitler pirilerden de beter. Pireler insanı ısırıyor ama sürekli vücudunda oradan oraya atlayıp sıçrıyorlar. Bitlerse insanın vücuduna yapışıp kanını emiyorlar. Pireler çok daha temiz. Artık eve ne sokak kedileri ve köpekleri ne de yabancı insanların gelmeyeceğine karar veriyoruz. Daha beter hastalık ve mikrop istemiyoruz. Michael tepine tepine ağlıyor.